Ayrım 27, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 321. Sevgi dilsizdir. Hiçbir şey istememenin bir dili var, o dil kulakla duyulmaz. Gece yarısına doğru şehre sis çöktü. Sokak lambaları uzaktan bakınca şeker elyafını andıran donuk ışıltılara dönüştü. Gündüzden kalan incir, defne, koca yemiş, döngel ve mancar kokusunun yerine balık ve yosun kokusu aldı. Liman dışında kömür almak için sıra bekleyen gemilerin personeline ve deniz fenerine uyku sessizliği çöktü. Sis yerin dibine dik ya da eğik inen kuyuların giriş yerlerinde renklendi. Gecenin sislenmiş kömür gözleri madenci lambalarının bu renkli baca ağızlarında ateş böceklerini andıran giriş çıkışlarına yöneldi. Yükleme iskelesinin doğusunda sabahçı berduşlarının, tilkilerin martı ve güvercin kümelerinin dikkatini çeken bir odun ateşi belirdi. Ateşi kızarmış istavrit kokusu ve leylak renkli şarabın yarattığı şen kahkahalar izledi ve sonra ateş demlendi. Yaşlı bir balıkçının sevda öyküsüne teslim oldu şamata. Zincirlerin ağırlaştırdığı sürtme ağlarla denizin dibini tarayan bir deniz kestanesi avcısı balıkçının aşık olduğu kadını kaptı ve ufukta kayboldu. Eski direk tüccarı Zülfikar Efendi, cumbalı Şah Nişinli evinin üst katında bitmez tükenmez zenginleşme hayaline bir nokta koyup horlayan karısını dirseğiyle dürterek sağ yana döndü. Sıkıntının açık tuttuğu pörtlek göz akına, İhsan Soyak'ın havzaya horoz tayin edilmesiyle başlayan iflasının zorlu kızartısı oturmuştu. Direk kesim işleri başta olmak üzere elindeki ocağı ve almak üzere olduğu lavvarı devletleştirme ve birleştirme afetine hem de değere değmeze nasıl da kaptırmıştı. Kedinin karanlıkta devirdiği şişenin yuvarlanışını dinledi. Şişenin kafasında akıl yerine tenekeden yapılmış yuvarlanmaya müsait bir kapak vardı. Evin alt katına mahzenine ve çatı aralarına istif ettiği şeker, çay, gaz yağı ve pamuk yağı balyalarını düşününce ürperdi. Harbin bitmesi hayra alamet değildi. Yarın piyasa bu malzemelerle dolmaya başlayınca yeni bir iflas dalgasıyla devrilecek ve karanlıkta boş bir şişe gibi yuvarlanıp gidecekti. Geçmişi önemsemeyen ve geleceğe dair hiçbir kaygısı olmadığı için de horlayan karısını ikinci kez dürttü dirseğiyle.
''Firdevs!''
''Ne var?''
''Celal Bayar'ın partisini Zonguldak'ta kurmak isteyen adamın adı neydi?''
Sabahtan akşama kadar anlattığı ve dinlediği dedikoduların mecelsiz düşlerini gören Firdevs uyku sersemi bir sesle
''Torpil Rıfat mı?'' diye kaşındı.
''Yok ya, hani şu merkez atölyesinde çalışan, şimendiferlerin bandaj tezgahını yapan adam, kuyu çarklarının torna edilmesi için de büyük bir tezgah yapmıştı, beli eğri.''
''Mehmet Ali mi?'' diyecekti Firdevs, gözlerinin önünde düz bir bel canlanınca vazgeçti.
10 yıl önce Kozlu'daki askeri kışlalarda cezaevinin çevresinde gördüğü beli ve boynu eğri madenciler anımsadı. Burnunu çekti, katmerli karnının gürültüsünü dinlerken
''Kim ki, Zeki Bey mi?'' diye mırıldandı.
''Yahu şu halk evi balosunda Faruk'un o dayağı şerbetli kızıyla dans eden adam yok mu?''
''Ulvi mi?''
''Hay ceddine rahmet, Ulvi, Ulvi, yarın gidip onun partisine kaydolacağım.''
''Sakın ha!'' diye irkilerek kafasını yastıktan kaldırdı Firdevs. ''Tilkiyi kovalayayım derken kurdu uyandırma. İhsan Soyağ'ın polisi gelir evi basar seni götürür. Seni götürmesi dert değil de bütün kaçak mallara el kor. Zaten Zuhal bana demişti sivil bir adamın buralarda gezdiğini.''
Zamansız güçlü bir şimşek alazı düştü toprağa. Narlar gülümsedi, boynuzunun teki kırılmış şelek bir keçi kafası belirdi yapraklar arasında. Cevizlerin yeşil zırhı şimşeğe sinen gül sancısının kıvılcımıyla çatladı şahrem şahrem. Gündüzleyin platoda gül gölgesine tüneyen ve geceyi koyulaşmış bir gül gölgesi sanan topal bir serçe göz kapaklarını usulca indirdi. Yerin dibinden dalga dalga bir ses vurdu denize.
''Üstümüzdeki dağı bu sapı silik direkler tutuyor.''
Balkaya ve Fener burnuna Poseidon'un kırbacı gibi çarpıp yükseldi dev dalgalar. Deniz köpürerek fosfor ışıltılarıyla ırgalandı. Dağların yeşil yamaçlarında, kuş yuvalarında, beyaz evlerde yankılandı ses.
Herkesin kendi pavlisine ağladığı, sözün sözü, sözün de dönüp kalbi açtığı, ikinci makasın iki odalı bir evinde haddinden fazla ebe olduğu için çocuk ters geldi. Çay damarın kasaları Emin Bey dış kapının eşiğinde köpeğin kuyruğuna basınca bahçeye işemekten vazgeçti. Aç bir kurt tifüs ve tifo kurbanlarının taze toprakla kabaran mezarlar arasında dolaşırken kulaklarını dikip acılı sese doğru çevirdi kafasını. Sahilde amele birliği Kozlu dispanserinin önünde tek başına sabahlamaya karar veren 70'lik zemzem kadın kazma keş torunu Necmi'nin ölmemesi için ellerini gökyüzüne açıp yakarmaya başladı. Torununun ölmesi durumunda kolay bir ölüm yolunu, mesela Gelik'ten Dilaver'e, Dilaver'den Asma'ya, havai hat boyunca akan kömür dolu vagonlardan birine gizlice binip vagon tele asılı vaziyette kayarken kendisini derin bir dereye ya da o anda oradan geçmekte olan iş mükellefiyeti takip müdürünün tepesine atmayı hayal etti. Yakın bir yerden yeğin obalı hamalların kahkahaları geldi. İri bir yaban kedisi indi sahile. Gözlerindeki ateş siyah lavvar suları ve balık ölüleriyle ağırlaşan toksitli dalgalara çarparak dağıldı. İskele ve yükleme oluklarında karanlık koyulaştı. Kayıkçı ve hamal kahkahaları, küfürleri, tartışmaları sustu. Öz ile görünüş, hayal ile gerçek, sis ile siren kendi iç ateşine doğru çekildi. Abbas aklını oyan iki kötü haberle birlikte ölüler ülkesine bekçilik eden üç başlı yılan kuyruklu Kerberos canavarının inine girdi. Kaya ve sarnıç suyu kokusunu ciğerlerine çekerek durdu. Sisin sirayet edemediği koyu bir karanlığın direnciyle karşılaşınca korktu. Derinliği dinledi. Cuma neredeydi acaba? Mitolojiyi okumuş olsaydı içine girmiş olduğu cehennem ağzı mağarasının sırtı yılan kafalarıyla süslü Kerberos'unu ve onu kol gücüyle zincire vuran Herkül'ünü tanıyacak ve belki de hikayeden aldığı güçle korkmadan ilerleyecekti. Geri gidemezdi, Cuma ile mutlaka buluşmalıydı. Yavaş yavaş ilerledi. Merdivenimsi bir yeri aştı, tavanı oldukça yüksek bir alana geldi. Alanın bir bölümü gölle kaplıydı.
''Abbas, geldin mi Abbas?''
Ses suyun ve volkanik kayaçların derinliklerinden kopan bir ışık gibi kayalara yayıldı. Abbas sesin Cuma'dan değil de amele birliği hastanesinde çöpe atılan kendi kesik elinden geldiğini sandı. Tarifsiz garip bir duyguyla sevindi.
''Benim'' dedi, ''neredesin Cuma?''
''Buradayım, gel'' diyerek kibriti çakıp mumu yaktı. Abbas madende çalışırken kendi içinde hissettiği iyi huylu, esrarengiz ışığa doğru sessizce yürüdü, elini seccadesine basarak doğrulan abisine sarıldı. Mum ışığının gizeme ve anlam hercümercine dönüştürdüğü yüze ve genel görünüme yakından dikkatle baktı. Görünüm ürkütücüydü. Cuma yalnızlığının tek boyutlu, mutlak karanlığından çıkıp gelmiş, varlık, hiçlik, sevinç, kaygı, haz, acı gibi varoluşsal izleklerini yitirmiş bir cesedi andırıyordu. Konulduğu taş sinisinden ya da çömlek kalıbından bakar gibi baktı kardeşine. Abbas, Cuma'nın iç dünyasından sezinlediği ilahi hassasiyetlerle kafasını kaldırıp mağarayı inceden inceye süzdü. Getirdiği kötü haberleri abisine böyle bir yerde bildireceği için üzüldü.
''Senin asıl meskenin bura mı?''
Karanlık dalgalandı. Orfeus'un müziğiyle değil, karanlığın katmanlı, mitik gücüyle büyülenen ve tek gözlü, mistik, mütevekkil bir insan suretinde ortaya çıkan ölüler aleminin üç başlı bekçisi Kerberos.
''Ben sık sık mağara değiştiririm'' dedi. ''İçimde kıyamet kadar mağara var. Üç gün ayazmadayım, beş gün ılık suda, bir gün inazındayım, iki gün Cuma yanındayım. Geçen hafta kokak suya, hayat köyü mağarasındaydım.''
Abbas boşluğunu büyüterek yaşayan bu adamın yeryüzüne zamansız bir peygamber olarak inmiş olabileceğini aklından geçirdi. Tek gözlü emektar kazmacı mumu kayanın üzerinden aldı, kardeşinin sol bileğini yakalayıp yukarı kaldırdı. Mumu baltanın indiği yere yaklaştırdı.
''Mübarek yaran iyileşmiş'' dedi, ''gel otur.''
Mübarek sıfatı Abbas'ın kendi yarasına ilişkin kadim kuşkularını arka plana itti. Özgüvenini canlandırdı. Cuma mumu daha önce kaldığı bir mağaranın duvarlarındaki kandil oyuklarını hayal ederek duvardaki bir çıkıntıya oturttu. Seccadenin üzerinde karşılıklı bağdaş kurdular. Cuma kardeşinin sağlam ve kesik elini hayranlıkla seyre koyuldu. Kardeşi doğru bir iş yapmış, baltayı acının bağırdığı yere vurmuş, şimdiye kadar söktüğü her kömür parçasının saygısını kazanmıştı. Para insan elinin imecesini kirletti Abbas. Senin elin temiz bir eldi. Paraya dokuna dokuna azap çekti. Sonunda o güzel elin dayanamadı. İlkin seni, sonra da baltayı ikna etti. Koptu. O kopuşla da bütün ellere bir söz söyledi. Belki sen duymadın ama paraya dokundukça azap çeken bir yığın el duydu. Hiçbir şey istememenin de bir dili var. O dil kulakla duyulmaz. Cuma'nın sesindeki derin acının ve içtenliğin gücü Abbas'ı uzun zamandan beridir yaşadığı kararsızlıktan kurtarıp yaptığının doğruluğuna yöneltti. Kolumu kopardım ama ocaktan kurtulamadım. Bu sefer de katır bakıcılığına verdiler beni. Cuma ellerini dua edercesine açtı. Minnacık gözünü kardeşinin yanmış yüzüne dikerek, ''Ne mutlu sana ki'' dedi. ''Baltanın kopardığı kanlı yerden fırladın. Fırladın da yedi kat yerin dibindeki bir katır ahırına düştün.'' Gel beni dinle, hiç vakit yitirme. Bir seccade bul, seccadeni günahın girmediği o mübarek ahıra ser. Senelerdir yevmiyesiz çalışan o ermiş hayvanların gözlerindeki nuru da kendine kıble et. Huzur oradadır Abbas, huzur o hayvanların ter kokusundadır. Onların fikrini anla, düşlerine gir, gönüllerinde gezin ki ihtiyaçları sana anında ayan olsun. Sen sana ayan olmadan ibadete başlamışsın bile.
Ben dua muhabilmem, nasıl ibadet ederim?
Kardeşinin iç seslerine kulak verdi Cuma. Kardeşi darda olan insanın kendi duasını kendisinin yaratacağını henüz bilmiyordu. İbadete başladı mı içi duayla dolacak, her duanın içindeki sevgiyle tanışacak, tanıştıkça tepeden tırnağa sevgi olup çıkacaktı. Katırın teri belki duadır Abbas. Ben o teri anladığım zaman duamı okumuş olduğuma inanırım. Uyuyan bir insana, bir engerek yılanına dokunmaması herhalde duadır. Engereğin o güzel insafını anladım mı, duamı okumuş sayılırım. Üşüyen bir çiçeğin kafasını güneşe çevirmesi nedir? Goncanın güneşe baka baka sancılanması, çatlaması, açılması nedir? Bunlar dua değilse nedir? Aç bir bebeğin memeye sarılması duadır. Aha bu sudaki huzur duadır. Abbas'ın ilgisi kardeşinin sesine sinen şaşmaz, yalın içtenliğe, kıyaslama, çıkarsama ve geleceği sezme yeteneğine kaymış, esinlenmeyi seven, gizeme ve hiçleşmeye ihtiyaç duyan bir insan olduğu için de afallamaktan kendini alamamıştı. Ortada bir değişim, bir keramet vardı ama neredeydi? Işıkla karanlığın sınırında dipsiz bir inanç ateşine dönüşen Cuma'nın tek gözünde miydi? Bu adamın inancı diğer inançlara pek benzemiyordu. Görüşlerini insanda tamlık duygusu yaratacak bir şekilde ileri sürmüyor, kesin ve çürütülemez bir saplantıyla dayatmaktan uzak duruyordu. Dua insanın Allah'a yalvarması, yakarması değil mi? Yalvarma mı diye irkildi Cuma. Karşısında masumiyetinden başka her şeyini yitirmiş bir çocuğun oturduğu sanısına kapıldı. Çocuk duanın insan vicdanından süzülen bir gözyaşı olduğunu, acıyı, sabrı, insafı ve sevgiyi içinde taşıyan bir nur olduğunu bilmiyordu. Gözyaşını görüyor ama onu yalvarışa yoruyordu. Benim duam sevgidir, sevgi beni büyüttü. Sevginin dilsiz olduğunu çok geç de olsa anladım. Senin sevgin de dilsizdi belki, yalvarmadı, elini feda etti. Hiç düşündün mü sevgi niye bu kadar kadirdir? Dili olsaydı bu kadar kadir olur muydu? Güzel bir iş yapmış olmanın kıvancı ve rahavetiyle kesik bileğine baktı Abbas. Peki ibadet nasıl yapılır? Cuma derinlemesine hayal ettiği yitik değerlerine, o değerlerin özünde kum gibi parçalanan ve parçalandıkça geçmişe ve geleceğe dair dualar, kuşkular, serzenişler, tasarımlar, ıstıraplar, özveriler doğuran kutsal ışığa daldı. Parmağının ucuyla mum alevine dokundu. Sapı sedef kakmalı bilenmiş bir baltayla yedi veren bir gül belirdi. Gülden mum alevine bir yaprak düştü. Yaprak aleve, alevde kanatları gümüş deniz köpüğünden yaratılmış martılara dönüştü. Kömür yığınlarının yerinde salkım salkım kınalı yapıncaklar belirdi. Ellerini, yüzünü, ayaklarını tertemiz yıka, seccadene yerleş, lambanı söndür. Ahırda ne kadar ses soluk varsa hepsini dinle. Ben öyle yaparım, katırların suskunluğunu dinlerim. Memeden açlığa akan sütü dinlerim, göze renk bırakan sütü. Köpeği senelerce ciddiye almadım, seccademe kapandım, zincire vurulmuş köpeğin yesirliğini dinledim. Boynu kırılmış yeşil buğday başağını dinledim. Kafasını kaldırdı, tavandaki kayaları süzdü. Tavandan suya düşen damlaları dinledim. Suyun yer üstünde huysuz, huzursuz olduğunu gördüm. Yer altına inince huzura kavuştuğunu gördüm. Bu gördüğün sular madenlerde hapsedilen sulara benzemezler Abbas. Tazyikli havalı aletler, ayak ve baca nakil araçları suyu delirtir. Su tahkimatı sevmez, kamalamayı bağlamayı sevmez, kuyu nakil tertibatını da sevmez. Kazı aletinden, edevatından su tiksinir, borulardan, çelik alatlardan, demirli yollardan nefret eder. Sustu, lavvarlarda suya yapılan eziyeti hayal etti. Kum filtrelerinden süzülerek kömürün kara kirini yiyen suyun çektiği acıları anlatmak geldi içinden. Su azizdir, çukura doğru akmak ister, göllenmek hayvanlarla tanışmak ister. Su kirlendi mi acı çeker, hapsedilen su tulumbalarla tahliye edilmezse insana saldırır, insanı boğar. Güvercinlerin mağaralardaki suları ziyaret ettiklerini gördüm. Kayaların suya doğru sarktıklarını, ağladıklarını gördüm. Abbas düğüm suskunluğuna girmişti. Abisi 30 yıl öncesinin Sıddık hocası gibi ocak yaşamından mağara yaşamına doğru meyletmişti artık. Yakalanması durumunda yeniden firar edeceği kesindi. Kötü haberleri cumadan gizlemenin bir anlamı da yoktu. Tarifsiz acılar çeken böyle bir insan kötü haberler karşısında yıkılmazdı. Su donduğu zaman kuşlar zor durumda kalırlar. Ayılar yarasalar, kirpiler sincaplar, dağ sıçanları inlerine çekilir, suyun dirilişini beklerler. İnsan elinin değmediği suda huzur var, güvercinleri çeken o huzurdur. Ben iki kötü haber getirdim sana diye birden söze girdi Abbas. Hayrola nedir dedi soğukkanlı, paniksiz bir duruşla. Rüştünün kafasına direk düştü. İrkilişini belli etmedi. Kötü haberler duyduğunda, zora düştüğünde, kendisini var eden ve anlamlı kılan gizil güçlerine, çarmıha gerilmiş duygularına daha çok dayanıyordu. Rüştü'ye hayrandı. Kişiliğini güzel insanları seyrederken ve dinlerken yarattığı çağrışımlarla biçimlendiren saf bir delikanlıydı Rüştü. Durumu ciddi mi? Ne zaman oldu? 3 gün evvel oldu dedi Abbas. Durumu ciddi değil. Beyni sarsılmış. Amele birliği dispanserine yatırdılar. Dili tutulmuş. Anam perişan oldu. Akşam kuyudan çıktım. Dispansere gittim. Buraya gelmeden evvel anamla birlikte dispanserin önündeydim. Bu karanlıkta bekleme. Gel seni bir kamyona bindireyim. Eve git dedim. Gitmedi. Cuma dalgınlaştı. Oğlu Rüştü'nün ölmesinden korktu. Başkaları için acı çekmenin ibadet olduğunu en iyi anlayan delikanlılardan birisiydi Rüştü. Kendine doğru küçüldü, acze düşmekten korktu. Doktorlar ne dediler? Ölüm tehlikesi var mı? Dili açılır mı? Sordum, ölüm tehlikesi yok dediler. Dilini sormadım. Madene kağıt yazdılar. Bu haliyle çalışamaz dediler. İkinci kötü haberi de söyle. Yengeyi bırakmışlardı, yine gelip götürdüler. Bu sefer seni bırakmayacağız dediler. Haber sal, kocan gelsin teslim olsun dediler. Çocuklar ortada kaldı. Cuma kuşatılmışlık hissine kapıldı. Bilekleri zincirli iki askerin arasında İstiklal Caddesi'nde bir yığın insanın bakışları altında yürüyor buldu kendini. İkinci makastan sonra yavaşlayan ve çan çala çala caddeyi kat eden vagon katarlarındaki kömürlerin "Sonunda sen de teslim oldun Cuma!" diye bağırdıklarını hayal etti. Şef Poryon İzzet Efendi'yi, Lazo'yu, İsmail Ağa'yı ve plan büro şefi olan o şişko adamı araya sokup karılarını rehin olmaktan kurtaran dişli firarileri anımsadı. "Sen bu görüşmeye teslim olmam için mi geldin?"
"Yok," dedi Abbas doğal bir eğilimle. "Karanlık bir dünyadan kaçtın, senin kaçışına üzülmedim. Teslim olursun olmasın, o senin bileceğin iştir. Sana ekmekle peynir getirdim."
"Sağ ol," diyerek uzatılan torbayı aldı Cuma. Bilincinin dışına çıkmış gibi bir hali vardı. "Kıyamet kopsa da ben teslim olmam. Rüştünün başına düşen direklerin altında yevmiye için çalışmam. Platoda oturan yüksek memurların bilmediği bir şey var. Her insan köpek tabiatlı da olsa yeşil bir ottur. Suyunu topraktan, ışığını güneşten alır."
27. ayrımın sonu. Sayfa 330.